أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 510. حديث عيناني لَا تَمَسُّهُمَ النَّارِ عَيْنٌ بَكَتْ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ İki göz vardır ki cehennem ateşi onlara değmez. Geceleyin Allah korkusundan ağlayan göz ile Allah yolunda nöbet tutarak geceleyen göz. Allah-u Teala'dan niyazımız, dayanamayacağımız şeyde bizi imtihan etmesin. Amin. Yarın ağlamayacak, yarın cehennem ateşine dokunmayacak, yarın kıyamet gününde cehenneme gitmeyecek insanların gözü, değişik hadislerle farklı ifadelendirilmiştir. Mesela hatırlayabildiğim kadarıyla birisinde Kullu aynin bakiyetun yevmel kıyame illa aynun beket min haşyetillah ve aynun gaddat an meharimillah şeklinde kıyamet gününde bütün gözler ağlayacak ama şu gözler hariç diye gözler sayılır. Bunların her birini her bir hadisleri kendi başına müstakil düşünsek de, bu konuyu açığa çıkaran hadislerin hepsinde sıralananları şöyle tekrar edersek, kıyamet gününde ağlamayacak gözler, dünyada şu özellikleri taşıyan gözlerdir diyeceğiz. Kıyamet gününde ağlamayacağından söz edilen gözlerden birincisi, beket min haşyetillah olarak tarif edilmiştir. Yani Allah'a haşyetten dolayı ağlayan göz, yaş döken göz, hatta bir rivayette sinek başı kadar bile yaş dökse işte o göz yarın kıyamet gününde ağlamayacaktır. İkincisini aleyhissalatü vesselam gaddat an meharimillah olarak tanıtır bize. Haramlara karşı kapatılan göz, harama kısılan göz, harama bakmayan göz. Yani sadece cinsellik açısından düşününce ne kadar da yozlaşan bir mana olduğunu sezdiniz herhalde. Yani bakmayacağı kadına bakan ya da bakmayacağı erkeğe bakan göz değil sadece benim anladığım. Allah'ın bakma dediği yere kapanan gözler. Allah'ın istemediği bir yerde açılmayan gözler. Oraya bakmayan, orada açılmayan, orada iş yapmayan gözler. Göz olma misyonu, gözün göz olma fonksiyonu orada icra edilmiyorsa, Allah kapat gözünü, burada bakma, burası senin işin değil diyorsa, işte sanki bir de bu gözler. İslam'ın istemediği bir proje üzerinde çalışan gözler. Allah'ın haramına bakan göz değil mi? İslam'ın istemediği bir iş yerinde çalışan gözler, Allah'ın haramına açılan gözler değil mi? İslam'ın yasakladığı bir bölgeyi kontrol için veya plan proje için açılan gözler, Allah'ın yasaklarına açılan, haramlarına açılan gözler değil mi? İşte her tür, akla gelen, yaşadığınız ya da ihtimal dahilinde olan bütün haramlara karşı kapanması gerekir gözlerin. O gözler kıyamet günde ağlamayacaktır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz üçüncü bir gözden söz eder. Seherat fi sebilillah. Allah yolunda açık gözler. Bakması gerekene bakan gözler. Allah sen gözünle görmen gereken şeyleri ben belirliyorum olarak kullanırsan yarın cehennem ateşine haramdır o gözler diyor sanki bu hadislerden anladığımız. Demek ki öğrenmesi gereken şeyi Allah dedi diye öğrenmek için açık gözler. Durması, bulunması gereken yerde oraya bakan gözler. Karısına, kocasına, oğluna, kızına Allah'ın istediği gibi bir hayat programını yaşamak için açılan ve uyanık gözler. Demek ki gözler Allah'ın dediği yerde açık, Allah'ın dediği yerde kapalı olmalıdır. Bir dördüncü tarif alıyoruz gözlerle ilgili. İşte burada olduğu gibi. Ve aynun batet tahrusu fi sebilillah. Bir de Allah'ın yolunda, Allah yolunda nöbet tutmak anlamına geceleyen gözler, uyanık insanların gözleri. Allah yolunda gecelemek, hayatı gözlemek, gözetlemek, vahiy ile irtibat kurmak, Kur'an ve sünneti anlamak, algılamak ve onunla yarının programını yapmayı düşünmek veya Müslümanların dinini, namus ve iffetlerini, canlarını ve mallarını Allah'a kullukta kullansınlar diye o gece ben bunun nöbetçisi olayım diye uyumadan göz açık bekleyenlerin gözleri. Bir de Allah dayanamayacağımıza imtihan etmesin fakat zor olduğu tereddütsüz kabulümüz olan Allah'a sığındığımız bir başka gözden söz ediyor hadis-i şerifler. Ve aynun fakiyet fi sebilillah. Bir göz ki Allah'ın yolunda, Allah yolunda çıkarılmış. Yani Allah'a kul olmak, Allah'ın dinini hayata hakim kılmak uğruna hareket ederken çıkarılan gözler, onlar da yarın kıyamet günde ağlamayacaklar. Peki ama, zaman zaman duyarsınız, falan çok ağlıyor, birileri hem dinleyenleri ne kadar da korkunç derecede ağlatıyor, bu neyin nesi, peki onları nasıl değerlendireceksiniz? İyi ama o bizim neyimize? Bırakın ağlasın, bırakın ağlatsın. Yani ağlayan ya da ağlatan insanları daha değerli kabul edin diye bir ayet hadis görmediniz herhalde. Onları değerlendirecek olanlar, samimiyet ya da ciddiyetlerini elbette daha iyi bilirler. Melekler onların ağlamalarını nereye yazacaklarını elbette iyi bilirler. Ama şunu iyi bilelim ki, bu konuyla ilgili bir değerlendirme var. Bir hadisi şeriften öğreniyoruz. Şeytan münafıkları ağlatırmış din ve iman adına. Yani bir adam din diye, iman diye, İslam diye, Kur'an diye, cennet ve cehennem diye ağlıyorsa o adama münafıktır damgası vurmayın ve fakat münafık da olabilirmiş bilin bunu. Ya da bir başka değerlendirme var. Hani hemen hemen bütün Müslümanların bildiği, Kur'an'da anlatılan ağlayan kardeşler var bilirsiniz. Yakup Aleyhisselam'ın çocukları. وَجَاءُ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ Ağlayarak babalarına gelmiştiler. Yaptıklarını biliyordular. Niye ağladıklarını düşünmeniz gerekmez. Ama oradan hareketle şöyle bir kural konulmuş sanki hayata. Her ağlayanın ağladığına itibar etseydik, Yakup'un çocuklarını da ağlar kabul etmemiz gerekirdi. Oysa onların neden ağladığını biliyoruz denilir. Ne dersiniz? Mesela, mihraba geçmiş veya bütün mihrapların merkezi, aslı ve esası, temsilcisi durumunda Kabe'nin karşısında namaz kıldıran bir adam dinliyorsunuz. Daha Fatiha'ya başlamadan ağlıyor. Fatiha'dan sonra okuduğu ayetleri ancak ağlayarak okuyabiliyor. Acaba neden ağlıyor ki? İyi de bu benim görevim değil ki. Neden öğrenmeye yeltendim? Bırak ağlasın. Ağladı benim için kâr ama onun için ne sağlar bilmem ki. Konu ağlamak ve haremle bağlantı kurmaya gelince aklıma geldi paylaşsam. Bir sorum, bir sorunum var kendimle ilgili. Hacca gidenleriniz görmüştür. gerçekten ağlayan insanlar vardır. Yani adam iç dünyasında hangi duyguyu, hangi inancı taşıyor da ağlıyor bilmiyorum. Ama ağlıyor adam. Kabe'nin kapısına doğru ağlıyor. Hacerul Esved'e doğru dönmüş ağlıyor. Tavaf ederken ağlıyor. Kenara çekilmiş, kendi dünyasında dua ederken ağlıyor. Arafat'ta, Meş'ar'da, Mina'da ağlayan insanlar, Kur'an okuyup ağlayan, ağlayıp okuyan, okuyup ağlayanlar, namaz kılarken ağlayan, ağlarken namaz kılanlar var. Bu insanları, orada ağlayanları, çarşıda görüyorsunuz, başka bir dünyaları var. Ya da haçtan sonra havaalanında şöyle bir seyretmek istiyorsunuz. Sanki içinizden bir ihtiyaç beliriyor. Acaba daha yeni hac etmiş, Allah'ın evini ziyaret etmiş, Arafat'ta durmuş, Rabbine yönelmiş, Kur'an okumuş, her bir adımda, her bir kademede Rabbine gönülden bağlılığını ifade eden nice duaların insanı olan bu taze hacılar, ama her bir noktada ağlayan bu insanlar, orada bir farklı insan oluvermişler. Acaba neden ki? Bilmem ki ve fakat ağlıyorlar. Aleyhissalatü vesselam'dan öğreniyoruz. Kur'an'ı okurken ağlayın. Ağlayamazsanız, ağlar gibi olun, ağlamaya çalışın diyordu. Demek ki böyle bir görevimiz var. Geceleyin, kalkacaksınız. Allah'ın huzurunda, Allah korkusundan ağlayacaksınız. Yani, Aleyhissalatü vesselam'da görüyoruz bunu çünkü. Kalkıyor, teheccüd dediğimiz gece namazı için kıraatına devam ederken sırada Maide suresi var. 118. ayetine gelince İsa aleyhisselamın duasıdır. Kavmiyle ilgili tam bir peygamber diliyle Allah'a yalvarmasıdır. İn tu'adzibhum fe innehum ibaduk ve in tağfir lehum fe inneke entel azizul hakim ayetine gelince ağlıyor, tekrar ağlıyor, bir daha ağlıyor, bir daha ağlıyor, sonra kıraata devam edecek hali kalmamıştır ve rükûya gidiyor. Ya Rab, eğer sen benden sonra senin yolundan sapan ve sapıtan benim ümmetimi azap edersen, evet, onların hak ettiğini ben de biliyorum. Sen zulmetmezsin, sen haksızlık etmezsin, sen hak edeni azap edersin, ama sen eğer onları azap edersen, ama onlar sana daha yakın, ben ne desem ki, bana ne demek düşer teslimiyetten başka? Fe innehum ibaduk, onlar senin kulların. Ama ya Rabbi, her şeye rağmen, yani onlar hak etmişler, hatta dahasını hak etmişler, onlar adına hiçbir mazeretimiz yok beyan edecek, ne diyelim onlar adına, ama her şeye rağmen ve in tağfir lehum, eğer sen onlar adına bir mağfiret layık görürsen, onlara ufranın erişirse, sen onları affeder, mağfiret eder, senin merhametin onlara ulaşırsa, fe inneke entel azizul hakim, sana kim karşı gelir ya Rabbi? Aziz olan, hakim olan sensin. Mutlak galip, yenilmez. Her yaptığı yerinde yanılmaz. İzzet ve şeref sahibi, hüküm, hikmet ve hakimiyet sahibi olan sensin ya Rabbi diye. İsa aleyhisselamın duasının beyanı olan bu ayetlerde aleyhissalatü vesselam ağlıyor, tekrar ağlıyor, tekrar ağlıyor, tekrar ağlıyordu. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz Abdullah İbni Mesud Hazretlerine Kur'an okumasını söyler. O da hani halini ve ahvalini anlamak manasına der ki ya Resulallah, bu Kur'an sana indirilmişken o sana indirildiği halde ben mi sana okuyacağım? Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam evet ama onu başkasından dinlemek hoşuma gidiyor buyurmuşlardı. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, Nisa suresini okumaya başlar. 41. ayete gelince فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ آيَةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُولَٰئِ شَهِيدًا. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman onların halleri ne olacak, nice olacak ayetine gelince aleyhissalatü vesselam başlar ağlamaya. Der ki şimdilik yeter. İbn-i Mesud Hazretleri der ki bir de baktım ki gözlerinden yaşlar boşanıyor. Tarihte, insanlık tarihinde insanların numune-i imtisal bilecekleri, en güzel örnek kabul edecekleri peygamberlerden enteresan ağlayanlar olmuştur elbette. Hatta yanaklarında iz oluşacak kadar diye rivayetler biliriz. Evet, onları kopya edip, onları taklit edip, onlara ümmet olup, onların peşinde ağlayalım, onların ağladığı gibi ağlayalım. Ama şeytan bizi başka ağlama modelleriyle kandırmasın. Ben 510. bu hadisi yeniden okuyorum. Aynani la temessuhuma nar aynun beket fi cevfil leyli min haşyetillah ve aynun batet tahrusu fi sebilillah. İki göz vardır ki cehennem ateşi onlara değmez. Geceleyin Allah korkusundan ağlayan göz ile Allah yolunda nöbet tutarak geceleyen göz. 511. El-a'idu fi hibetihi kel-kelbi ya'udu fi kay'ihi. Verdiği bağıştan dönen, kusmuğunu yalayan köpek gibidir. Her çeşidi için mi? Hadislerden öğrendiğimiz kadarıyla evet. Bir tek istisna biliyoruz. Kim kime bir bağışta bulunmuşsa ondan kesinlikle dönemeyecektir. Hatta bağışı heder olmakla yüz yüze ya da helak olmakla baş başa olsa bile. Ebu Bekir, Ömer efendilerimiz diyelim birine at hediye etmişler, bağışta bulunmuşlar. Ama adam bakmayı bilememiş, kadru kıymetini anlamamış, at helak olmakla yüz yüze, neredeyse elden çıkacak. Ya Resulallah, ben onu adamdan alsam, satın alsam olmaz mı diyorlardı. Ama aleyhissalatü vesselam, hayır diyordu. Çünkü adamın pazarlık payı yok ki, neye göre pazarlık edecek? İşte, bu temel prensibin bir tek istisnasını biliyoruz. Ancak bir baba eğer oğluna bir bağışta bulunursa, oğul kendisinin, bahşettiği de kendisinin olduğundan, ondan cayabilir, geri dönebilir elbette. Yani kişinin bir elinden diğerine verdiğini tekrar önceki eline yeniden alması gibi düşünün. Onundur, verdiği onun, kendisinindir, kendisine aittir. Dolayısıyla bu geri dönüş anlamına gelmez. Onundur zaten, kullanım için vermiş, kendisinin olarak vermiş, çocuğu da kendisinin olarak kullanmış ve onu istediği anda da bir başka kullanıma tahsis etmiş olabilir. Ama buna titiz davranalım. Eşiniz, dostunuz, hısım akraba ya da yakınlarınıza bir şeyler hediye etmişseniz geriye dönmeyin. Ama baktım ki ona uygun değilmiş. Onun ailesine göre daha dar çerçevedeymiş. Ya da kapasitesi ona uygun değilmiş. Ben ona uygun olanını yeniden hediye etmek istiyorum acaba. Biz aslında beraber yaşıyoruz. Sen ben yok aramızda. Bizim malımız mülkümüz de aynıdır diyorsanız, o zaman hediye etti demeyin. Sen onun malını, eşyasını kullanıyorsun, o da seninkini kullanıyorsa, öyle bir yakınlığınız, beraberliğiniz varsa, devam edin hayatınıza. Mesela, eskiden çoktu ve fakat şimdi oldukça azaldı, amca ile yiyen veya dayı ile yiyen arasında bu tür münasebetler olurdu bazen. Beraberdiler, mülkte ortak, malda ortaktılar. Onunki veya benimki, seninki yoktu aralarında. Ona göresi onun, bana göresi banaydı. Yani kendisine aldığı bir giyeceği, diyelim yeğenine verebilir. Sonra sen onu değil, olmadı bu sana, sen şunu giy de onu ben giyineyim diyebilirdi insanlar. Yiyecek içecek için de aynı şey söz konusu. Kendisi için almıştır ama yeğenine vermiştir. Sonra tekrar almış ama bir başkasını vermiş ya da vermemiştir. İstediği gibi hareket edebilir. Gerçi amca zaten baba makamındadır ama dayı da öyle. Yani mülkiyette bir beraberlik. Hepsinin beraber birlikte kullanacakları eşya anlamına. Lakin eğer farklılık varsa, mülkiyet ayrılığı ve ayrıcalığı söz konusuysa, birisi birisine bir bağışta bulunmuşsa, bırakın geri dönmeyi, adını bile ağzına almasın. Şahsen öyle Müslümanlar görüyor ve gerçekten memnun oluyorum. Hiç duymuyor bile, bilmiyor bile, hani bu benimdi değil mi, size bir vakitler verdiğim şey bu muydu, hani bağışlamıştım, ben hediye etmiştim, düğünde, dernekte, cenazede, oturumda, kalkımda, ben bunu size bir vakitler şöyle şöyle hediye etmiştim değil mi demesi gerekmeyen insanlar. Bu bir edeptir. Bu edep, bu terbiye çerçevesinde elbette burada bu hadiste anlatılan tehlikeden kişi oldukça uzak bir hayatı rahatlıkla yaşayacaktır. Tekrar okuyorum. El-a'idu fi hibetihi kel-kelbi يَعُودُ فِي قَيْعِهِ Verdiği bağıştan dönen, kusmunu yalayan köpek gibidir. 512 الْعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمُ شَرِيكَانِ فِي الْخَيْرِ وَسَائِرُ النَّاسِ شَرٌ لَا خَيْرَ فِي Öğreten ve öğrenen, hayırda, yani iyilik kazancında ortaktırlar. Bu iki tip insanın dışındakiler kötüdür. Onlarda hayır yoktur. Gerçi bu konuyu anlattığını zannettiğimiz ama şumulü bundan biraz daha geniş başka hadisler vardır. Kün alimen ev müteallimen ev sami'an la tekün rabi'an şeklinde olanını hatırladım. Ya alim ol, öğreten ol, ya öğrenen ol, ya da o anda ne öğreten ne öğrenen makamında değilsin belki ve fakat dinleyen durumda ol. Sakın ha, dördüncüsü olma. Öğrenen, öğreten, dinleyen. Dahası ne? Ama maalesef Müslümanlar bu hadisi diğer pek çok örnekte olduğu gibi kendince yontuk anlıyorlar. Bak ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Öğreten ol. Ben bunu ömrüm billah yapamam. Ben kendimi daha iyi biliyorum. Tabii. Adam kendini garanti biliyor. Bir kere o öğreten olamaz. Her şeye rağmen Allah-u Teala ona evlat verse de, evladını eğit dese de, eğitim ancak öğretimle olur dese de, bu Kur'an'ı ben sana göre kolaylaştırdım ve gönderdim, bunu sen öğrenecek, öğrenmenin bir yolda öğretmek durumundasın dese de, adam kendisini her şeyden iyi biliyor. Hacıdan, hocadan değil sadece, haşa diyeceğim ama Allah'tan ve peygamberden de iyi biliyor. O yapamaz kesinlikle. Hatta biraz ısrar ederseniz Allah'a dilekçe gönderecek neredeyse. Ya Rabbi hem bana öğrenme ve öğretme kapasitesi vermedin, hem de beni sorumlu mu tutuyorsun yoksa diye. Öyle olur mu? Bir insan erkek ya da kadın olarak yaratılmıştır. Her erkek ve kadın Allah anne ya da baba olmaya hazır yaratmıştır. Her anne baba da çocuğunu eğitmek zorundadır, bu onun görevidir, namaz gibi, abdest gibi. İşte onu öğrenecektir. Namaz kılacaktır her Müslüman, namazı öğrenecek ama namazı öğretecektir. Bu onun vazifesi, dini ve imanıdır elbette. Buna göre bir Müslüman öğreten pozisyonda olacak ya da öğrenen pozisyonda olacaktır. İkisinin ciddiyetini anladınız ama kimi Müslümanlar da var ki bu ikisi zor gelir onlara. Çünkü öğrendiğini kontrol edecek bir mekanizma var zanneder Allah'tan peygamberden başka ve tedirgin olmaya başlar. Acaba ne yapsam diye. İyisi mi o? İyi bir dinleyici olmalıdır. Yani önce okumak mı? Hayır, önce dinlemek. Önce anlatmak mı? Hayır, önce dinlemek. Önce anlamak yani öğrenmek mi? Hayır, önce dinlemek diyecektir o. Ve hep dinlemeden yana olacaktır. Ama dün değil, geçen yıl değil, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıldır hala dinlemeye devam edecek. Ama dinlediğiyle bir şey öğrenmeyecek ya da dinlediğini birilerine öğretmeyecektir. Dikkat edin. Öğreten ve öğrenende hayır vardır. Onlar hayırda ortaktır. Diğerleri onlarda hayır yoktur, kötüdür onlar. Bazen ben bir hadis ya da birkaç ayet anlatma pozisyondaysam, bunu onlar ilk defa dinliyor diye dinleyen muhataplarım beni gözlerinde büyüttükleri olur. Tabii diyorum, ben sizden daha hayırlıyım, öyle gördünüz değil mi? Neredeyse evet diyecekler korkumdan, hemen ilave ediyorum. Allah'tan korkun. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz size dememiş mi? Hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemeh. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreten. Yani ben ve siz aynı anda birlikte Kur'an öğretimi, eğitimi üzerindeysek işte biz hayırlıyız. Bundan dolayı rahatlıkla diyelim ki Müslüman İslam'ı öğrenen ve öğreten olmalıdır. Bilmediklerini öğrenmeye, her bir bildiğini öğretmeye, öğrendiklerini gündemde tutmaya, yaşamaya ve yaşatmaya çalışmalıdır. O zaman hayır kendisinde olacak. Öğretiyorsa öğrettiği kimseyle, öğreniyorsa kendisinden öğrendiği kimseyle hayırda ortak olacaktır. Ama bunun dışındakiler kötüdür onlar. Onlarda hayır yoktur. Tekrar ediyorum. El-alimu vel-mutaallimu şerikani fil-hayri ve sairun nas şerrun la hayra fi. Öğreten ve öğrenen hayırda yani iyilik kazancında ortaktır. Bu iki tip insanın dışındakiler kötüdür. Onlarda hayır yoktur. 513 El-İdetu Deynun. Söz verme bir borçtur. 514 El-İdetu Atiyetun. Vaat edilen verilmelidir. Geri alınması mümkün olmayan bir hediye gibidir. Söz verme. Söz namustur denilir. Bilmem o kadarını ama söz dindir. Söz kişinin dini ve imanıdır. Allah'a verilen sözden, Allah'ın istediği mahlukat ve mevcudatı adına verilen sözlere kadar. Nikah bir sözleşmedir, dindir. Namaz abdest bir sözleşmenin gereğidir, dindir. İnsanların ticari münasebetlerindeki sözleri söz vermedir, din adınadır. Sosyal, ekonomik ve siyasal ilişkilerin tümünün düzenlenmesi böyle bir söz verme esasına dayanır. Anne, baba ve çocuklar birbirlerine konumlarının gereğini yerine getirme sözü verirler. Varlıklarından dolayı bu söz verilmiş demektir. Karı kocanın birbirlerine verdikleri böyle bir söz vardır. Ama gel gör ki insanlar şimdi bugün hemen şu anda yeniden tekrar söz vermediklerinden dolayı sözlerinden dönmeye ve kaytarmaya sanki bahane bulmuşlar gibi yaşarlar. Bazen nazlandığım, hadi bakalım, 10 bin hadis bir meal, bir ayda bitir de bir yemek yiyelim dediğim, olmaz derse peki, sana bir çay içmeye ziyarete gelmemiz için, bir Riyaz-ı Salih'in 10 günde ama 10 günde de bir meal bitirsen dediğim, baktım ki iman olarak kabul ama tembelliğinden dolayı, haylazlığından dolayı, kaytarmak için çabalayan muhatabıma yükleniyorsam, sonunda ağzından kaçırıveriyor. Ama söz versem yapmak zorundayım, ondan dolayı veremiyorum, diyemiyorum ya yapamazsam diye, yani sözümden caymış ve dönmüş pozisyona düşmek istemiyorum diyorsa, tam aradığımı bulmuşçasına ben yükleniyorum. İyi ama senin Allah'a sözün yok muydu? Ya Rabbi, Müslüman olurum olmaya ama senin kitabını okumayacağım, okumadan Müslüman kabul et beni, peygamberini tanımayacağım, peygamberin sözlerini dinlemeyeceğim, beni böyle Müslüman kabul et diye bir anlaşma mı yapmıştın yoksa, Müslümanım demek zaten bunların yapılması gerektiğine bir söz vermek miydi? Mesela ben Müslüman olmaya olurum fakat faize, içkiye, kumara, zinaya dikkat etmem gerekmiyor. namaza, abdeste, zekata, infaka dikkat etmem gerekmiyor. Benim çünkü o konularda bir sözüm yok mu diyorsun, yoksa demem gerekiyor. Söz verme borçtur. Söz verdiniz mi? Yapın. Hele bir de üstelik verdiğiniz söz zamanlamayla veya miktarlamayla ilgiliyse, aman Allah'ım ne kadar da güzel. Siz tam böylece Müslümanlığınızı yaşayacaksınız. Tutun sözünüzü. Ama maalesef 8'de buluşalım diyenler, daha 8 oldu canım, bir 5-10 dakika geçsin bakalım diye, kendileri de biliyorlar bu işin böyle söz dinlenmez olduğunu. Ya da hadi 7'de gel de bize bir şey anlat diyorlarsa, ben 7'de oradaysam az biraz bekle, kimileri gelmedi henüz diyorlar. Ben sana falan ayın filan gününde şunu vereceğim ya da filan haftanın filan gününde burada olacağım, şu saatte, şu miktarda şöyle bir sözüm var diyorsa insanlar, sanki Müslümanın sözü bir de inşallah ile desteklenirse yalanının tescili gibi oluyor Allah korusun. Öyle olmaz. Söz verin ve yerine getirin. Değilse mi? Sen bilirsin ama şöyle tehlikeli bir haber var. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de. Ben bugünkü kullandığımız Türkçe ile ifade ediyorum. Arapçası Ayetül Münafiki Felas diye başlıyordu. Münafığın alametlerinden söz eden bir hadis. Sanki aleyhissalatü vesselam buyururlar ki, ey Allah'ın kulları, bir adam eğer iman iddiasında bile olsa, inandığını bile söylese, mümin olduğunu bile iddia etse ve fakat onda şu 3 özellik varsa, mesela konuşunca yalan söylüyorsa ya da söz verince tutmuyorsa ya da emanete hain davranıyorsa, bu adamın iman iddiasını ciddiye almayın. Çünkü o adam her ne kadar böyle iddia etse de onda özel alametler, özel işaretler vardır. O adama pek öyle güvenmeyin diyordu. Allah korusun. Tekrar okuyorum. 513 ve 514. hadisler. El-aydetü deynun, el-aydetü atiyyetun, söz verme bir borçtur. Vaat edilen verilmelidir. Yani geri alınması mümkün olmayan bir hediye gibidir. Mutlaka verilmelidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.